Ayrım 8. Kur'an penceresinden Kurtuluş Savaşı'na bir bakış. Yaşar Nuri Öztürk. Sayfa 99. Kurtuluş Savaşı'nın omurga kavramı. Müdafaa-i hukuk. Ortak düşmanı, zulüm olan bir din ve onun iman çocuklarınca verilen bir mücadele, hukukun savunulmasına adanmalıydı ve öyle olmuştur. İşgale uğramış bir ülkenin bu işgali bertaraf etmek için mücadele eden evlatlarının mücadelelerinin omurga kavramını hukukun savunulması anlamına gelen bir tabir olarak belirlemeleri sadece peygamberler tarihinde görülebilir. Profesör Tarık Zafer Tunaya'nın muhteşem bir tespitle Türk devriminin yaratıcı bir ideolojisi diye nitelediği Tunaya Siyasal Partiler 3 Taksim 630 Müdafaa-i Hukuk bir milli kavram olmaktan çok bir nebevi vahyi kavramıdır. Hukukun öne çıkarılmasına karşın dinsel duygusallığın öne çıkarılması faaliyetleri de o günlerde başlatılmıştır. Birinci mecliste müdafaa-i hukuk egemenliğini kırmaya yönelik dinci faaliyetler daha o günden dikkat çeker. Bağımsızlık ve aydınlanmadan önce padişah ve halifenin korunmasını esas alan Erzurumlu bir grup Erzurum Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti'nin adını Muhafazai Mukaddesat Cemiyeti olarak değiştirip bunu müdafaa-i hukukun yerine geçirmek istiyorlardı. Bakınız Şapolyo, Mustafa Kemal ve 1. Büyük Millet Meclisi 58. Şu zihniyete bakın. Verilen istiklal mücadelesi sanki mukaddesat cümlesinden değil. İstiklal mücadelesine ihanet eden padişahın korunması mukaddesat oluyor ama ülkenin namus ve bağımsızlığını kurtarmaya adanmış bir mücadele mukaddesat cümlesinden olmuyor. İşte Mustafa Kemal ve ötekilerin idrak ve anlayış farkları bu noktada kristalleşiyor. Zulmün her türüne karşı tarihin en muhteşem ve muzaffer mücadelesini veren müdafaa-i hukuk cemiyetlerinin doğuş sebeplerini müdafaa-i hukukun başbuğu Mustafa Kemal Atatürk şöyle açıklıyor. Vaziyetin dehşet ve vehameti karşısında her yerde, her mıntıkada bir takım zevat tarafından mükabil halas çareleri düşünülmeye başlanmıştır. Bu düşünce ile alınan teşebbüsat bir takım teşekküler doğurmuştur. Ve hocam Profesör Doktor Tarık Zafer Tuna'ya devam ediyor. Mukaddesatını, manevi değerlerini bizzat kurtarmaya karar vermiş bulunan bir milletin yarattığı bu müdafaa-i hukuk hareketi İstanbul'dan görülemiyordu. İstanbul, yani padişah ve onun hükümetine göre müdafaa-i hukuk, iddiaçılık ve bolşeviklik unsurlarını içermektedir. Alınan tedbirler, yapılan saldırılar hem iddiaçılığa hem de müdafaa-i hukuka yönelik olmuştur. Bu dönem önce Şeyhülislam Durizade Abdullah Efendi'nin milli hareketi isyancılık ve eşkıyalıkla suçlayan fetvasıyla başlamıştır. Hükümet bu belgeye dayanarak izleyeceği şiddet politikasını belirleyen beyannamesini yayınlamıştır. Ve toplantıları ertelenen Meclis-i Mebusa'nın feshi hakkında 11 Nisan 1921'de irade yayınlanmıştır. Tuna'ya Türkiye'de siyasal partiler 3 Taksim 677. Kuruluşları birbirinden farklı zamanlarda gerçekleşen müdafaa-i hukuk cemiyetleri, ABD Başkanı Wilson'ın dünyaya ilan ettiği ilkelerin 12.sinin ülkemiz ve halkımız için uygulanmasını isteyen Türk aydınları tarafından İtilaf devletlerinin işgaline uğramış veya işgal etmeyi kararlaştırdıkları yerlerde kurulmuş cemiyetlerdir. Bunların hedefi doğdukları, yaşadıkları şehirlerini ve köylerini işgale uğratmaktan çok kurtarmak, işgal edilen yerlerin de başka devletlere veya milletlere verilmesini önlemekti. Genel olarak her müdafaa-i hukuk cemiyeti kurulduğu şehir, kasaba veya köyün adını almıştır. Fakat adları kuruldukları yere göre değişmekle birlikte müdafaa-i hukuk cemiyetleri korunmaya ve savunmaya yönelik faaliyetler göstermişlerdir. Kemal Çelik, MUT Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti 10-11. Müdafaa-i hukukla aynı amaca yönelik çalışan Reddi İlhak Cemiyetleri de kurulmuştur. Sivas Kongresi'nden sonra bu iki cemiyet Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Milliye adıyla birleştirilmiştir. Anadolu ve Trakya'nın muhtelif yerlerinde muhtelif adlarla 1 Aralık 1918'den itibaren oluşturulmaya başlayan Müdafaa-i Hukuk Cemiyetleri 13 Mayıs 1920 tarihinde 217 kişi olarak toplanan Büyük Edirne Kongresi sonucu Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti adı altında bütün cemiyetlerin birleştirilmesiyle esas amacına varmıştır. Bakınız Zekai Güner, Trakya Paşa Ali Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti'nin kuruluşu ve faaliyetleri. 9 ve 141. Müdafaa-i Hukuk Cemiyetlerinin oynadığı önemli rol, Türk Kurtuluş Savaşı ile ilgili hatırat, belge, araştırma, inceleme vesaire gibi yazılarda ve kitaplarda işlenmiştir. Bu cemiyetlerin Mustafa Kemal Paşa ve heyeti temsiliye tarafından kurdurulduğunu ve ordu destekli yerel örgütler tarafından faaliyete geçirildiği, öncelikle kendi yörelerinde ve daha sonra yurt çapında kurtuluşu sağlamaya yönelik çalışmalar yaptıkları Mustafa Kemal Paşa tarafından belirlenen ve 21-22 Haziran 1919'da ilan edilmiş olan Amasya Genelgesi Tamimi'nin kararları doğrultusunda ve müdafaa-i hukuk teşkilatına dair nizamiye uygun biçimde kuruldukları belirlenmektedir. 1. Vatanın bütünlüğü, milletin bağımsızlığı tehlikededir. 2. İstanbul hükümeti üzerine aldığı sorumluluğun yerini yerine getirmemektedir. Bu durum milletimizi yok olmuş gösteriyor. 3. Milletin bağımsızlığını yine milletin azim ve kararı kurtaracaktır. 4. Milletin içinde bulunduğu durum ve şartların gereğini yerine getirmek ve hakların gür sesle cihana duyurmak için her türlü baskı ve kontrolden uzak milli bir heyetin varlığı zaruridir. Kemal Çelik, MUT Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti Karar Defteri. 7. Büyük Millet Meclisi oluşturuluncaya kadar müdafaa-i hukuk cemiyetleri bir nevi devlet görevi yapmışlardır. Devlet tabirini gerçek anlamda kabul edersek şunları söylememiz gerekmektedir. Bu devletin icra organı heyet temsiliye, silahlı gücü ise Kuvayi Milliye'dir. Hükümet erkanı, heyet-i temsiliye üyeleri, devletin beyni ve lideri de Mustafa Kemal'dir. Yani savaşın fikri, felsefi, hukuki yanını bu cemiyetler silahlı, eylemli yanını Kuvayi Milliye kotarmıştır. Mustafa Kemal, müdafaa-i hukuk cemiyetlerine vaki olabilecek her türlü tacizi bizzat ordunun önleyeceğini bütün komutanlara genelgeyle bildirmiştir. Sarıhan, Kosova Savaşı günü 1 Taksim 367. İlginçtir. Bağımsızlığın ve hatta cumhuriyet devrimlerinin koordinatlarını, çekirdeğini içeren ve 22-23 Haziran'da yayınlanan Amasya Genelgesi, Amasya'da 14 Haziran 1919 günü kurulan Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti'nin birkaç günlük faaliyeti sonucu vücut bulmuştur. Yani Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti, milli mücadelenin bir tür yasama organı gibi de işlemiştir. Ayrıntılar için bakınız Ahmet Mumcu, Türk Devrimi'nin Temelleri ve Gelişimi 34-37 Müdafaa-i Hukuk işini öncelikle oluşturduğu heyetler vasıtasıyla yerine getirmiştir. Bu heyetler ittihazını lazım ve kasabanın inzibat ve asayiş noktasından mühim görülen bütün tedabiri ittihaz edebileceklerdir. İbrahim Ethem Akıncı, Demirci Akıncıları 335. Bu cemiyetlerin kurucu ve kotarıcıları arasında önemli miktarda din adamı da vardır. Bazılarının özellikle Atatürk'e sataşmak için bahaneler yaratmaya çalışan dinci çerçevelerin bu cemiyetleri tamamen din adamları kurup yönetti anlamına gelecek beyanları gerçeği yansıtmamaktadır. Müdafaa-i hukuk öncülerinin kimlikleri ilk meclisin milletvekilleri tablosunda zaten kendini göstermektedir. Tarihçi Enver Behnan Şapolyo şu kaydı önümüze koyuyor. Mebuslara baktım. Bunlardan 50 tanesi kalpaklı, 41 tanesi fesli, 24 tanesi de sarıklı hocaydı. Mebuslar arasında garip kıyafetli insanlar da vardı. Koca kavuklu iki kişi gözüme çarptı. Sordum. Bunlardan en erisi Dersim mebusu Diyap Ağa, diğer uzun sakallısı ise Mustafa Ağa dediler. Bunlar Ferhat Uşağı aşiretinin reisleriymiş. Şapolyo, Mustafa Kemal ve Milli Mücadele'nin iç alemi. 99. Meclisin terkibi buydu. Yani medreseli din adamı sayısı 20 küsürdü ve birkaç tane de tarikat şeyhi vardı. Diğer 100 küsür mebus başka mesleklerdendi. Mana ve mesajını isminde taşıyan cemiyet. Müdafaa-i hukuk tabiri Anadolu Bağımsızlık ve Aydınlanma Savaşı'nın bütün ruhunu, amacını ve hatta yöntemini ifade etmektedir. Mustafa Kemal, Kürt kulübü kurmak isteyenlere izin verilmemesini istemiş ve kulübü kurma heveslerine gidin müdafaa-i hukuk cemiyetleri kurun demiştir. Bakınız Zeki Sarıhan Kurtuluş Savaşı günlüğü 1 Taksim 322-327. Yani bu cemiyetler hangi kavmiyetten olursa olsun insan hakları peşinde koşanların bütün beklentilerine cevap getireceklerdir demek istemiştir. Türk devrimi zulmün hem insana kötülük ve zorbalık anlamıyla mücadele etmiş hem de karanlık bilgisizlik anlamıyla. Bunun içindir ki müdafaa-i hukuk öncüleri özellikle onların başbuğu olan Mustafa Kemal zulümle iki mücadeleyi birden sürdürmüştür. 1. Emperyalizmin, despotizmin zulmüyle mücadele. 2. Karanlık, eğitimsizlik, Allah ile aldatma gibi bilgisizlik zulmüyle mücadele. İş bu kadarıyla da kalmaz. Atatürk şirkten zorbalığa, riyadan kamu malı yağmacılığına kadar Kur'an'da zulmün kapsadığı bütün olumsuz kavramlarla mücadele etmiştir ki kitabımızın ileriki bölümlerinde bunu ayrıntılarıyla göreceğiz. Müdafaa-i hukuk ve mazlum milletler. Müdafaa-i hukuk her şeyden önce Anadolu halklarının bağımsızlık ve kurtuluş savaşlarının ideolojisidir. Ama o aynı zamanda Anadolu aydınlanma devrimlerinin de yaratıcı ideolojisidir. Tespitimizin çerçevesini daha da ileri götürebiliriz. Müdafaa-i hukuk, bütün Müslüman dünyanın aydınlanma çığırının da yaratıcı öncüsüdür. Mazlum milletler tabiri Atatürk'ündür ve o bu tabiri sık sık kullanmıştır. Atatürk, zamanın mazlum milletleri, Soğuk Savaş döneminin 3. Dünya Savaşı'nı oluşturuyorlardı. Bilal Şimşir, Doğu'nun Kahramanı Atatürk, 19. Mazlum Türk milleti yerine mazlum milletler tabirinin kullanılması dikkat çekicidir. Atatürk bu söylemi tercih etmekle Kur'an evrenselliğine imanını ortaya koymaktadır. O, verdiği Kurtuluş Savaşı'nın sadece Türk milletinin savaşı olmadığını ve Türk milletinin kurtuluşu ile bitmeyeceğini düşünüyordu. Sözleri ve icraatı hep bu yönde düşünüp yürüdüğünü göstermektedir. Bunun içindir ki verilen savaş bir Türk Kurtuluş Savaşı olduğu halde bu savaşın teorik yapısını oluşturan teşkilatlanmanın adı müdafaa-i hukuk olmuştur. Yani somut bir kurtuluş savaşı mücadelesinin temelinde soyut bir kavram, hak kavramı konmuştur. Böylece verilen mücadelenin bir muayyen coğrafya ve muayyen kavim savaşı olmaktan çok bütün insanlığı kucaklayacak bir hukuk ve hak mücadelesi olduğuna vurgu yapılmıştır. Muayyen coğrafyadaki, Anadolu'daki muayyen millet, Türk milleti bu genel ve evrensel savaşın başlatıcısıdır. Ama tek sahibi değildir. Muayyen coğrafya, verdiği mücadelenin özünü demokratik vatanperverlik olarak belirlemiştir. O halde sonuç demokrasidir. Muayyen millet, bu demokrasinin mayalanması için zorunlu bir öncülük görevi yapacaktır. Ve nitekim sonuç öyle olmuştur. Müdafaa-i hukuk mücadelesi sonunda vücut bulan Türkiye Cumhuriyeti, çok kavimli bir milletin ülkesi ve vatanı olmuştur. Bu vatanda belirleyici olan hukuksal, sosyolojik zeminde demokrasi, metafizik zeminde ülke ve iman birliğidir. Ama asla ve asla kavmiyet değildir. Kavmiyet, müdafaa-i hukuk zihniyetinin kapısına bile yaklaştırılmamıştır. Türk kelimesi Türkiye olarak sadece tarihsel bir coğrafya ve kitle ismi olarak korunmuştur. Söz konusu kitlede Türk milletinde kavmiyet açısından baktığınızda 7-8 kavim bulabilirsiniz. Bu demektir ki müdafaa-i hukuk kadrosunun verdiği kurtuluş ve aydınlanma savaşı bir evrensel ve hümanist mücadeledir. İşgalci Yunan ordularının Türk topraklarından sürülüp atılmasını sağlayan büyük taarruz üzerine Atatürk'ü kutlayan Mısır Kadınlar Derneği kurucu başkanı Lebib Ahmet, bizzat Atatürk'e yazdığı mektupta Anadolu Bağımsızlık Savaşı'nın evrensel hümanist karakterine isabetle temas etmektedir. Mektup için bakınız Bilal Şimşir, Doğu'nun Kahramanı Atatürk 51-52. Rahmetli Atilla İlhan hep şöyle derdi. Anti-emperyalist özünden soyutlanmış bir Atatürkçülük bir karikatürden ibaret kalır. Bugün dünyada anti-emperyalist mesaj ve felsefe olarak sadece Atatürk mirası kalmıştır. Komünizminki de çöktü. O zaten iddialarına uygun hiç düşmemişti. Atatürk mirasının temel eseri Türkiye Büyük Millet Meclisi içinde 53 din adamının bulunduğu ilk terkibiyle yaptığı toplantılarından birinde bir müfessir din bilgini Balıkesir mebusu ve Kur'an mütercimi Hasan Basri Çantay üyesinin şu sözlerini tarihe geçirmiştir. Zabıtlardan izleyelim. Hasan Basri Çantay: "Bir şey daha soracağım İsmail Supi Bey. Emperyalizm ve kapitalizmin zulmünden kurtararak diyor. Maksat harici emperyalizm ve kapitalizm midir yoksa dahili de bunun içinde mündemiş midir? Bunu anlamak isterim. Bunun hakkında İsmail Supi Bey izahat versin." Burdur mebusu İsmail Supi Bey: "Biz alelıtlak emperyalizmin aleyhindeyiz. Emperyalizmin nereden gelirse gelsin, alkışlar, kendimiz emperyalist değiliz ve emperyalistlerin aleti de olmayız. Kapitalizmin meselesine gelince, kapitalizmin zulmün nerede cari olursa olsun aleyhindeyiz. Doğru sesleri." Bu sözlerin konuşulduğu tarih 18 Kasım 1920'dir. Ve sözlerin sahibi ünlü müfessir, bilgin Hasan Basri Çantay, ölüm 1964. Türk İstiklal Marşı'nın yazarı ve Türk İslam Vicdanı'nın öncü isimlerinden biri olan Mehmet Akif Ersoy'un en yakın arkadaşlarındandır. Tam burada Tarık Zafer Tunayan'ın bu gerçekleri irdelediği sayfalarda söylediği şu sarsıcı sözünü buraya almak isterim. "Türkiye Büyük Millet Meclisi hükümetinin yüceliği ve soyluluğu karşısında bugünün kuşağı olarak utanç duyuyoruz." Tunay'a, Türkiye'de siyasal gelişmeler 84. Kayda geçmesi gereken noktalardan biri de şudur. Bu meclisin çıkardığı 2 numaralı kanun 29 Nisan 1920 tarihli İhaneti Vataniye Kanunu'dur. İcra vekilleri heyetinin sureti intihabına dair kanun. Yani meclisin çalışmasını sağlayacak heyetin nasıl seçileceğine ilişkin kanun bile bu kanundan sonra çıkarılmıştır. Cumhuriyetin hangi kaygılarla boğuştuğunu ve varlığını teminat altına almaktaki hassasiyetinin ne boyutlara vardığını anlamak bakımından bu tavır gelecek nesillere ve tarihe başlı başına bir mesajdır, bir derstir. Emperyalist Batı'nın ABD ve AB zulüm imparatorlukları bilmektedirler ki İslam dünyası topraklarında Kurtuluş Savaşı'nı İslam ve Müslümanlarla kol kola vermiş Mustafa Kemal ruhu bu topraklarda komünizmin asla kazanamadığını saygınlık ve kalıcılığı çok rahat sağlar. Bunu yaptığı zaman aşılmaz etkinlikte bir anti-emperyalist direnç oluşturur. O yüzden şunu tespit etmeliyiz. Batı zulmün kodamanları için Atatürk'ün yıkılması komünizmin yıkılmasından çok daha önemlidir. 8. ayrımın sonu, sayfa 106.